Ayrım 3. Kızım için son kez. Lisa Gardner. Sayfa 31. 3. Bölüm. Brian Darby kendi mutfağında ölmüştü. Göğsüne sıkılan birbirine yakın 3 kurşunla. Dee'nin ilk izlenimi polis Leonie'nin atış derslerinde hayli başarılı olduğu yönündeydi. Çünkü kurşunlar tam da kitabına uygun olarak saplanmıştı gövdeye. Tıpkı akademiye yeni katılan öğrencilere de denildiği gibi ne kafa hedef alınmıştı ne de amaç sadece karşıdakini yaralamaktı. Göğüs bir insanı vurabileceğiniz en iyi noktadır. Eğer silahınızı buraya doğrulttuysanız kendiniz ya da vurmak istediğiniz insan için endişe etseniz iyi olur. Çünkü bu niyetinizin gerçekten öldürmek olduğu anlamına gelir. Leonie işini kusursuz yapmıştı. Şimdi önemli olan bir eyalet polisini eşini öldürmeye götürecek nedeni bulmaya gelmişti. Bir mesele daha vardı. Çocuk nereye kaybolmuştu? Polis memuru Leonie şu anda evin en çok güneş alan odasının önünde gözetim altında tutuluyor. Acil servis ekiplerince başındaki çirkin yarığa ve ondan da çirkin morarmış gözüne müdahalede bulunuluyordu. Leonie'nin sendika temsilcisi çoktan olay yerine ulaşmış, avukatı da yola çıkmıştı. Dışarıda bir düzine daha eyalet polisi baş göstermiş, kaldırımda yan yana durarak Bostonlu meslektaşlarının olay yerini incelemesini sağlarken, olay hakkında bilgi alabilmek için 900 metre uzakta bekleşen basının görüntü almasını engellemeye çalışıyorlardı. Memurlar dışarıda işlerini yaparlarken hemen yan taraftaki okulun önüne park edilmiş beyaz kumanda minibüsünde Bostonlu amirler ve eyalet polis gücünün amirleri arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir tartışma yaşanıyordu. Suffolk Eyalet Savcılığından cinayet masası müfettişi muhtemelen araçta arabuluculuk görevi yapıyordu. Bir yandan Massachusetts Eyalet Polisi Başkomiserine eyaletin bu vakayı kendine bağlı bir polis memurunun gerçekleştirmesi sebebiyle görmezden gelemeyeceğini hatırlatırken, bir yandan da Boston polisine eyaletin kendine bağlı polislerden birinin dosyasına bakma isteklerinin çok da yersiz olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Her iki birimin de birbirine üstünlük kurmaya çalıştığı sıralarda nihayet kodamanlardan birisi 6 yaşında kahverengi saçlı, mavi gözlü, 1.37 boyunda, 20 kilo ağırlığında ve ön iki dişi eksik olan kayıp Sophie Leone için acil kayıp ilanı vermeyi akıl edebilmişti. Sophie'nin üzerinde muhtemelen o gece giydiği sarı at desenli uzun kollu pembe pijaması vardı. İddia edildiğine göre en son önceki gece saat 10.30 sularında memur Leone'nin saat 11 devriyesini devrettiğini haber vermesinden hemen önce görülmüştü. Dee'nin Tessa Leone'ye soracağı pek çok soru vardı ama maalesef şu an için bu pek mümkün görünmüyordu. Memur Leonie şoktaydı. Kaldı ki sendika temsilcisi de şu an bu tür bir sorgulamaya izin vereceği pek benzemiyordu. Memur Leonie'nin acil bir tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardı. Eğer isterse kendisine hemen bir yasal danışman atanma hakkı vardı. Olay yerine gelen ilk ekibe bir açıklamada bulunmuştu. Bundan sonraki sorular için avukatının onayını beklemek gerekecekti. Dee memur Leonie'nin şu an yapmak istediği pek çok şey olduğunu düşündü. Bunlardan biri de Boston polisleriyle birlikte kaybolan kızının peşine düşmek olmalıydı. Dee şimdilik biraz geri planda kalmayı tercih etti. Olay yeri oldukça yoğundu. İlgilenilmesi gereken daha birçok sorun vardı. Boston bölge polislerinden olay yerini didik didik etmelerini, Boston cinayet masasından delil bulmalarını, üniformalı pek çok polisten civarda araştırma yapmalarını istemişti. Cinayet Leonie'nin beylik tabancasıyla işlendiğinden balistik inceleme ekibi de hemen olay yerine intikal etmişti. Bu sayede zaten küçük olan olay mahalli daha da sıkış tıkış olmuştu. Bobby haklıydı. Polis diline göre dosya gerçekten tam anlamıyla bir keşmekeşti. Bu keşmekeş tamamıyla Dee'ye emanetti. Dee olay yerine geleli yarım saat olmuştu. Arabasını 6 blok ötede vızır vızır işleyen, Washington caddesiyle nispeten daha sessiz olan bir yan caddenin arasına park etmişti. Alston, Brighton, Boston'un en kalabalık yerleşim yerlerinden biriydi. Bölge Boston Koleji, Boston Üniversitesi ve Harvard İşletme Okulu'nun öğrencileri, akademik ve destek personeli ve öğrenci aileleriyle adeta istila edilmiş gibiydi. Yaşamak için hayli pahalı bir yerdi. Bu nedenle paralarının az olmasıyla meşhur öğrenci kesimi ve akademik personelce tercih sebebi olması da ayrı bir ironiydi. Sonuç olarak ortaya 3 katlı ayakta zor duran apartmanların üst üste yığıldığı, her biri bir öncekinden daha çok daireye sahip, sıra sıra dizilmiş bir caddeler sürüsü çıkmıştı. Aileler altlarında 24 saat açık marketlerin ve bitmek bilmeyen yıkama arzusuna cevap vermeye çalışan çamaşırhanelerin bulunduğu bu apartmanlara doluşmuşlardı. Didi'ye göre burası şehrin vahşi hayat kısmıydı. Buralarda Back Bay ya da Beacon Hill tarzı ne ferforje korkuluklu evler ne de süslü püslü tuğla evler bulabilirdiniz. Burada konumu dolayısıyla değerli ama kutu gibi küçücük apartmanlardaki yine kutu gibi küçücük dairelere sırf işinize yarıyor diye bir servet öderdiniz. Buradaki park sistemi sona kalan dona kalır sistemi üzerine kurulduğundan insanların çoğu vaktini araçları için yer avlamaya çalışarak geçirirlerdi. İşe gidişiniz ayrı, dönüşünüz ayrı bir problemdi. Eve geldiğinizde mutfağınız ancak mikrodalgada ısıtabildiğiniz hazır yemeğinizi ayakta yiyebileceğiniz kadar büyük olurdu. Sonraki istikametiniz belki de dünyanın en küçük şiltesini yerleştirdiğiniz yatak odanız olurdu. Ama yine de bir polis memuru için hiç de fena bir yer sayılmazdı. Eyaleti ikiye bölen Mass Pike ana yoluna oldukça yakın bir konumu vardı. Pike'tan doğuya gittiğinizde I-93 otobanına, batıya gittiğinizde 128 numaralı otobana kolaylıkla ulaşabilirdiniz. Yani Leon'i devriye gezen bir memurun bulunması gereken can alıcı noktalara buradan birkaç dakika içinde ulaşabilirdi. Gayet zekiceydi. Memur Leonie'nin evi de Didi'nin oldukça hoşuna gitmişti aslında. Alston Brighton keşmekeşinin ortasında oldukça samimi, bir yanında 3 katlı apartman binaları ve diğer yanında tuğla okul binasının arasına sıkışıp kalmış müstakil bir evdi. Neyse ki pazar olması dolayısıyla okul kapalıydı. Böylece olay yerine akın eden yetkililer hem okulun park alanını kullanabiliyor hem de suç mahalline panikle koşuşturan velilerin yeni bir panik havasından kendilerini soyutlamış oluyorlardı. Sessiz bir çevreydi, yani en azından bir süre öncesine kadar. Memur Leonie'nin iki yatak odalı eski bungalov tarzı evi bir yamaç sırtına inşa edilmişti. Beyaz çerçeveli bir tavan penceresinin olduğu çatı, kırmızı tuğlalarla örülmüş çift araçlık garajın üzerini de örtüyordu. Yola sıfır yürüyüş yolunun sonundaki tek taraflı merdivenler hem evin giriş kapısına hem de Didi'nin bugüne kadar Boston'da gördüğü en büyük bahçeye çıkıyordu. Güzel bir aile eviydi. Ev içinde bir çocuk yetiştirebilecek, bahçede bir köpek besleyip salıncak koyabilecek kadar büyüktü. Didi kara kışın ortasında bahçeyi turladı. Şu an bile yazın burada verilen barbekü partilerini, oynanan oyunları, arka verandada yenen uzun yemekleri gözünün önüne getirebiliyordu. Böyle bir evde pek çok güzel şey yaşanabilecekken bir anda ters giden şey ne olmuştu? Didi cevabın bahçede gizli olduğunu düşünüyordu. Ne de olsa kocaman, geniş, bunca kalabalığın ortasında tamamen korunmasız bir yerdi. Okulun bahçesinden geçerek doğruca evin bahçesine ulaşmak mümkündü. 4 farklı apartmanın arkasından çıkıp gelerek de yine bu noktaya gelinebilirdi. Leonie'nin evine Massachusetts polisinin yaptığı gibi ön kapının merdivenlerinden gelinebileceği gibi arka caddeden de ulaşılabilirdi ki Didi de gelirken öyle yapmıştı. Yani arkadan, önden, sağdan, soldan, evin içine 4 bir koldan girmek ve de çıkmak hiç de zor değildi. Elbette ki bunu buraya gelen her üniformalı polisin de görebilmesi gerekliydi. Ama Didi şu an bahçeye baktığında üzerinde ayak izi olmayan tek bir kar parçası, izlerin üst üste yığılmadığı küçücük bir yer bile göremiyordu. Didi üzerindeki kabanına biraz daha sıkı sarılıp buz gibi havada can sıkıntısıyla ağzından buhar olup çıkan derin bir nefes verdi. Lanet olası gerizekalılar! O sırada Bobby Dutch arka verandada göründü. Görünüşe göre halen kendine her yere hakim bir gözetleme kulesi bulamamıştı. Yerdeki bozulmuş kar yığınlarına canı sıkkın bir halde bakışına bakılırsa onun da düşünceleri Dee'den farklı değildi. O an Dee'yi fark etti. Kafasındaki siyah şapkasının siperliğini Mart'ın ilk günlerinin soğuğuna karşı gard alarak verandanın merdivenlerinden inmeye başladı. Dee Bobby'nin gelmesini beklemeden memurların olay mahallemin her yerini ayak izleriyle bozmuşlar diye seslendi. Bunu hiç unutmayacağım. Bobby ise ellerini siyah kaşe kabanının ceplerine sokup yaklaşırken omuzlarını silkmişti. Eski bir keskin nişancı olan Bobby uzun saatler boyunca kıpırdamadan durmak zorunda olmanın verdiği bir alışkanlıkla elinden geldiğince az hareket ederek yaklaşıyordu. Onun da vücudu pek çok keskin nişancının olduğu gibi güçlü, kaslı, ufak tefekti ve sert bir yüz ifadesi vardı. Onu gören hiç kimse ilk etapta yakışıklı olduğunu söyleyemezdi belki ama çoğu kadının onu çekici bulduğu da bir gerçekti. Dee de bir zamanlar o kadınlardan biriydi. Önceleri sevgili oldularsa da zaman içinde arkadaş olarak daha iyi geçindiklerini fark etmişlerdi. Zaten 2 yıl sonra Bobby, Annabel Granger ile tanışıp evlenmişti. Dee henüz evliliklerini hazmedememişken çiftin bir de kızları olmuştu. Neyse ki Dee de çok sürmeden Alex'i bulmuştu. İşler nihayet yoluna giriyordu galiba. Öyle miydi gerçekten? Bobby gelip Dee'nin önünde durdu. Polis memurlarının işi insanların can güvenliğini sağlamaktır dedi. Delilleri koruyacak olanlar dedektiflerdir. Memurların olay mahallimin içine etmişler. Bunu affetmeyeceğim gibi unutmayacağım da. Bobby en sonunda gülümsedi. Ben de seni özledim Dee. Annabel nasıl? Gayet iyi, teşekkürler. Peki ya bebek? Karina da emeklemeye başladı bile. Hala inanamıyorum. Buna Dee de inanamıyordu. Kahretsin, yaşlanıyorlardı galiba. Alex nasıl diye sordu Bobby. İyi iyi. Dee bu kısa konuşmayı bitirdiğini belli edercesine eldivenli elini havada sallamıştı. Sence burada neler olmuş? Bobby omuzlarını silkip konuşmadan önce epeyce sessiz kaldı. Pek çok dedektif olay yerinde somut çalışmalar yapmayı severken Bobby olay yerini gözlemleyerek inceleyenlerdendi. Ve pek çok dedektif buldukları her şeyi bir an önce dillendirmek için çabalarken Bobby gerçek bir delile ulaşmadan konuşmayanlardandı. Dee onun bu yönüne saygı duysa da onu şımartmamak için bunu asla dile getirmemeye özen gösterirdi. Bobby en sonunda ilk bakışta aile içi bir mesele gibi görünüyor dedi. Koca karısına bir bira şişesiyle saldırıyor, kadın da beylik tabancasıyla kendini koruyor. Peki elimizde aile içi şiddet hattının daha önceden arandığına dair bir bilgi var mı? Bobby başını iki yana salladı. Dee de anladığını belli edercesine onayladı onu. Şiddet hattının aranmamış olması çok da bir şey ifade etmiyordu aslında. Çünkü polisler yardım istemekten nefret ederlerdi. Özellikle de başka polislerden. Eğer Brian Darby eşini dövüyorsa bile Leonie büyük ihtimalle olanları sineye çekiyordu. ''Onu tanıyor muydun?'' diye sordu Dee. ''Hayır, o başladıktan kısa bir süre sonra ben devriyeyi bıraktım. Zaten sadece 4 yıldır bu meslekte.'' ''Peki onu tanıyanlar nasıl biliyor?'' ''Kusursuz bir memur olarak. Genç, Framingham Akademisi'nden mezun olmuş. Hep gece vardiyasında çalışıp gündüzlerini kızıyla geçirmiş. Bu nedenle diğer polislerin arasına pek karıştığı söylenemez.''
''Sadece gece vardiyasında mı çalışmış?''
Bobby şaşkınlıkla tek kaşını havaya dikti. Devriye memurlarının çalışma saatleri gerçekten hayli zordur. Stajyer bir polis memuru başka bir saat dilimine geçmeden önce en az 1 yılını gece vardiyasında geçirmek zorundadır. O 1 senenin sonunda bile yine de kıdeme bakılır. 4 yıllık yeni bir memur için. Sanırım gün ışığını görebilmesi için 1 yıl daha çalışması gerekecekti.
Ben de hep dedektif olmanın berbat olduğunu düşünürdüm.
''Boston polislerinin mızmızlığını bilmeyen yoktur zaten.'' dedi Bobby.
''Lütfen en azından biz kar birikintilerindeki delilleri ayak izlerimizle mahvetmiyoruz.''
Bobby bu söz üzerine suratını ekşitti. Yeniden her yanında polislerin gezindiği bahçeyi incelemeye koyuldular. Dee bu kez ''Kaç yıllık evlilermiş?'' diye sordu. 3 yıl.
Bu da demek oluyor ki Leoni kocasıyla tanıştığında hali hazırda bir polis memuruydu ve de bir kız vardı. Bobby buna bir soru olmaması nedeniyle cevap vermemişti.
Didi evin içinde yaşananları anlamak istercesine, yani adam evlenmeden önce neyle karşılaşacağını biliyordu dedi yüksek sesle. Bütün gece eve gelmeyen bir eş, tüm gece ve gündüz bakım isteyen küçük bir kız.
Buralarda olduğu zamanlar için evet.
Bu da ne demek? Bobby cebinden bir defter çıkarıp oraya yazdığı nota göz atarak adam denizciymiş dedi. Denize açıldığında 60 gün boyunca evine hiç gelmiyormuş. Yani 60 gün denizde, 60 gün evinde. Çocuklardan biri memur Leoni'nin yaptığı konuşmalardan öğrenmiş.
Bu kez kaşını havaya dikme sırası Didi'ye gelmişti.
Bir bakalım, kadının çalışma saatleri dengesiz. Ne var ki kocasınınki onunkinden çok daha dengesiz.
Çok ilginç. Adam iri biri miymiş?
Didi mide hassasiyeti sebebiyle cesede yakından bakmamıştı. 1.77 boyunda 99 kilo diyerek yanıtladı Bobby. Ve de kaslı birisi, yağ tulumu değil. Sanıyorum ki ağırlık çalışıyormuş.
Vurdu mu devirenlerden yani?
Memur Leon ise onun tam aksine. 1.62 boyunda 54 kilo. Bu da adamın fiziken avantajlı durumda olduğu anlamına geliyor.
Didi başını evet anlamında salladı.
Bir polis memuru elbette ki yumruk yumruğa bir kapışmada ne yapacağının eğitimini alıyordu. Ama ne olursa olsun ufak tefek bir kadının yapılı bir erkek karşısında kendini koruması halen bir sorundu. Üstüne üstlük muhatap işin içine bir de tekmelerini katan bir koca olduğunda işler daha da sarpa sarıyordu. Bayan polis memurlarının çoğu akademide öğrendikleri pek çok şeyi kendi evlerinde uygulayamıyorlardı. Yani memur Leoni'nin morarmış gözü, Didi'nin bayan meslektaşlarında gördüğü ne ilk ne de son gözdü.
Bobby, olay memur Leoni'nin eve geldiği sırada yaşanmış dedi. Üniforması hala üzerindeymiş.
Didi bu cümleyi biraz düşünerek tek kaşını yine havaya kaldırdı.
Polis yeleği üzerinde miymiş?
Prosedür gereği, gömleğinin içinden giymiş.
Peki ya kemeri?
Six Hour'ını doğrudan kılıfından çıkarmış.
Kahretsin, Didi başını iki yana salladı. Tam bir muamma.
Bu da bir soru olmadığına göre Bobby yine sessiz kalmayı tercih etmişti. Üniforma ve varlığından bahsedilmesine bile gerek olmayan polis kemeri işleri tamamen değiştiriyordu. Mesleğe yeni başlayan her polis memur Leoni'nin saldırı sırasında yeleğinin üzerinde olduğunu fark edebilirdi. Bu durumda 99 kiloluk bir erkek gücünün ona zarar verebilmesi hayli güçtü. İkincisi bir memurun saldırı anında kendini koruyabilmesi için elinin altındaki polis kemerinde tabancasından önce kullanabileceği pek çok başka araç vardı. Katlanabilen demir cop, şok tabancası, biber gazı, hatta kelepçe gibi birçok alet. Her polis memuru meslek için gerekli eğitimi alırken aynı zamanda karşısındaki tehlikenin büyüklüğünü tartıp ona uygun silahı seçebilme konusunda da eğitilir. Sırf birisi size bağırdı diye silahınıza davranamazsınız. Hatta size vursa bile tabancanız yine de ilk kullanacağınız silahınız olmaz. Ama memur Leoni ilk olarak tabancasına davranmıştı. Didi artık Tessa Leoni'nin sendika danışmanının neden yasal danışmanın gelmesi konusunda ısrarcı olduğunu ve Leoni'nin polise konuşmasına neden müsaade etmediğini daha iyi anlıyordu. Didi derin bir iç çekip alnını kaşıdı.
Aklım almıyor. Hadi buna şiddet görmüş kadın sendromu diyelim. Adam kadını epey hırpaladıktan sonra kadın en sonunda kendini kaybedip tetiği çekmiş olsun. Bu durum mutfakta bulunan cesede ve diğer odada tıbbi müdahale gören kadına bir açıklık getirebilir.
Peki ya çocuk? Çocuk nerede?
Belki de bugünün kavgası dün geceden başlamıştır. Üvey babadan dayak yiyen küçük kız evden kaçmıştır.
Hem Didi hem de Bobby gözlerini yere çevirdilerse de artık karın üzerinde küçük ayak izlerinin olduğunu gösteren tek bir yer yoktu.
Civardaki hastaneler arandı mı diye sordu Didi. Polisler çevreyi araştırıyorlar mı?
Acil kayıp ilanı verildi. Artık o kadar da aptal değiliz.
Didi'nin gözlerini yeniden yerdeki kar birikintilerine dikmesiyle Bobby sesini kesmesi gerektiğini anlamıştı.
Didi peki kızın öz babası diyerek olaya bir de başka bir açıdan yaklaşmayı denedi. Eğer Brian Darby Sophie'nin üvey babası ise kızın öz babası nerede ve o tüm bu yaşananlara nasıl bir açıklama getirecek?
Öz babası yok diye yanıtladı Bobby. Bildiğim kadarıyla bu biyolojik olarak imkansız.
Doğum belgesinde babanın adı yazmıyor. Akademide ziyaretine gelen hiçbir erkek olmamış ve resmimizde kızını her hafta sonu ziyaret eden sorumlu bir baba profili de yok.
Bobby omuzlarını silkti. Öz babası yok.
Didi'nin bir an adeta kanı çekildi. Tessa Leone onu bu resimde görmek istemediği için mi yok, yoksa baba kendisi olmak istemediği için mi yok? Ya da ah evet, son birkaç gecede tüm bu dinamikler değişti mi? Bobby yine omuzlarını silkerek cevapladı ona. Didi olması muhtemel pek çok seçeneği düşünerek dudaklarını büzdü. Ebeveynlik haklarını geri istemesi muhtemel bir baba ya da birbirinden daha yoğun iki kariyer ve küçük bir çocuğun bulunduğu gergin bir ev ortamı. Bu durumda A seçeneğinde öz baba pekala kendi çocuğunu kaçırmış olabilirdi. B seçeneğinde ise üvey baba ya da öz anne çocuğu döverek öldürmüşlerdi.
''Sence kız ölmüş müdür?'' diye sordu Bobby.
''Bir bilebilsem.'' Didi küçük kızı düşündükçe canı daha da sıkılıyordu. Kocasını öldüren bir kadın kabul edilebilirdi. Ama ya çocuk? Bu dosya gerçekten de çok can sıkıcı olacaktı.
''Çocuğu öldürüp gömmüş olamazlar.'' diyerek sesli düşündü Didi. ''Toprak kazılamayacak kadar buzlu ve sert. Eğer kız ölmüşse muhtemelen evin içinde bir yerlere gizlenmiş olmalı.'' Garaja, tavana, döşeme boşluklarına ya da kullanılmayan dondurucuya belki.
Bobby başını iki yana salladı. Didi Bobby'nin tavrından yanıldığını anlamıştı. Didi mutfak ve camekanlı oda dışında evin diğer bölümlerine bakmayı göze alamamıştı. Ama evi istila eden üniformalı sayısına bakılırsa 100 metrekarelik alanın her bir karışının titizlikle incelendiği ortadaydı.
''Ben bu olayın öz babayla bir ilgisi olduğunu sanmıyorum.'' diyerek söze başladı Bobby.
''Eğer öz babanın huzursuzluk çıkardığına dair bulgular olsaydı, Tessa Leone'nin ağzından çıkan ilk sözler bu gerçeğe ait olurdu.'' ''Pekala, gidin o piç kurusu eski sevgilimle görüşün. Beni kızımı elimden almakla tehdit ediyor.'' diyebilirdi. Ama böyle bir şeyden hiç bahsetmedi.
''Çünkü başındaki sendika temsilcisi onu susturuyor.''
Susturuyor çünkü Leone'nin kendini zan altında bırakacak cümleler kurmasından korkuyor. Gerçi başkalarını zan altında bırakacak şeyler söylemesi de en doğal yasal hakkı.
Didi hiç de akla yatmayan bir durum değil diye düşündü.
Peki öz babayı şimdilik bir kenara bırakalım. Bu durumda sanki evde yolunda gitmeyen bir şeyler yaşanmış gibi. Memur Leone'nin yüzünden de anlaşılacağı üzere Brian Darby denen adam karısına şiddet uygulayan biri. Belki de küçük kızı da dövmüştür ve kız ölmüştür. Memur Leone sabah eve döndüğünde kızını o şekilde gördüğünde her ikisi de paniğe kapılmış olabilirler. Üvey baba korkunç bir şey yapmış ve polis memuru olan anne de buna göz yummuştur. Bu sayede o da bu işe bulaşmıştır. Kızı arabaya atıp götürüp bir yerlere atmışlardır. Eve döndüklerinde kavga etmişler ve Tessa Leone yaşadıklarının ağırlığıyla silahını çekip kocasını vurmuştur.
Bobby ne yani? Memur Leone öz kızının ortadan kaldırılmasına yardım mı etmiştir? Hem de eve dönüp kocasını öldürmeden önce bunu mu diyorsun?
Didi gözlerini dosdoğru Bobby'ye dikti.
Varsayımlarda bulunma Bobby. Sen bunu herkesten daha iyi bilirsin.
Bobby tek kelime etmeden sadece Didi'ye baktı. Didi memur Leone'nin devriye aracını görmek istiyorum dedi.
Sanıyorum ki dedektifler şu an o konuda inceleme yapıyorlar.
Brian'ın da arabasını görmeliyiz.
2007 model bir GMC Denali. Ekibin çoktan arabaya girmiş durumda.
Didi hayretle tek kaşını havaya dikti.
Güzel araba. Denizciler bu kadar çok para kazanıyorlar mı?
Adam bir mühendis ve mühendisler bu kadar çok para kazanıyorlar. Ben memur Leone'nin kendi kızına zarar verebileceğini sanmıyorum dedi Bobby.
Öyle mi düşünüyorsun?
Onunla çalışan birkaç memurla konuştum. Hepsi de onun için iyi şeyler söyledi. Sevgi dolu, kendini çocuğuna adamış bir anne gibi.
Demek öyle. Peki kocasının onu bir kum torbası gibi kullandığından da haberdarlar mıymış acaba?
Bobby sessiz kalarak bir nevi cevabını vermişti. Sonrasında yeniden olaya dönüp belki de kaçırılmıştır diyerek fikrinde ısrarcı olduğunu belli etti.
Çitlerle çevrilmemiş bir alan etrafında yüzlerce yabancının dolaştığı bir bahçe.
dedi omuzlarını silkti. Evet, sadece küçük kız kaçırılmış olsaydı emin ol hiç düşünmeden bunun bir sapık işi olduğunu söyleyebilirdim. Ama sence de bir sapığın tam da anneyle babanın kavga edip annenin babayı öldürdüğü gün ortaya çıkıp kızı kaçırması biraz tuhaf değil mi? Bobby varsayımda bulunmuyorduk hani diyerek Didi'nin sözlerini hatırlattı. Ama yine de onun da kafası en az Didi kadar karışıktı.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 46.